Merhaba, ben Damla Yılmaz. Astrografik Podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'te astrolojik sembolleri sözcüklerle anlatıyorum. Eğer astroloji hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz beni dinleyebilirsiniz. Beni Instagram'da astrografik hesabından takip edebilir, buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese merhaba. En son aylar önce podcast yapmıştım. Gerçekten çok özledim. Çok seviyorum aslında podcast yapmayı. Fakat çok fazla eğitim aldım ve inanılmaz yoğundum. Bundan sonra daha sık yapmaya çalışacağım. Bu bölümde sizden gelen soruları cevaplıyorum. Hepsini cevaplamam mümkün değildi ama çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular vardı. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Eğer kişisel soru sormazsanız veya internette bulunabilecek sorular sormazsanız daha güzel olur. Mesela Mars balıkta nasıl sorusunun cevabını internetten bulabilirsiniz rahatlıkla. Bir de bazı soruları cevaplamak sağlıksız oluyor. Çünkü harita bir bütün ve tek bir göstergeden cevabı vermek imkansız. Bir sonraki bölümde 2021'e değineceğim. Gerçi postlarda anlattım biraz ama hepiniz benim burcuma ne olacak diye soruyorsunuz. O yüzden bunu yapacağım sizin için. Sorulara geçmeden önce şunun altını çizmek istiyorum. Astroloji de aynen hayattaki gibidir. Hiçbir şey siyah ve beyaz, iyi ve kötü değildir. Bir kara açı sizi başarıya götürür, bir ateş üçgeniyle başınız belaya girebilir. O yüzden basit düşünmeyelim, harita bir bütündür. Yani sadece Chiron'dan Venüs'ten ilişkilerim kötü olacak diyemeyiz. Evet, şimdi sorulara geçelim. Chiron terazide nasıldır? Şimdi burada sadece Chiron terazideyi anlatmaya çalışacağım. Chiron terazide tabii ki ilişkilerle ilgili bir yaramızın olduğunu veya bir problemimiz olduğunu gösterebilir. Sorunumuz uyum ve ahenk yaratmak olabilir. Diplomasiyi sağlamakta sorun yaşamak. Yani karşı tarafla alma verme dengesini sağlamakta zorlanmak. Ne yaparsa yapsın eşitliği yakalayamamak. Burada terazide genelde şöyle bir şey olur. Terazi uyumu sağlamak adına bazen direkt olmaktan kaçınır. Yani bir sorunu varsa bunu çok direkt bir şekilde karşı tarafa iletmez. Dolayısıyla karşı tarafın şartlarına uyum sağlamak durumunda kalabilir. Oysa ki direkt anlatırsa derdini, açık bir şekilde ben bu sebepten üzüldüm, kırıldım derse belki bir eşitlik sağlanabilir. Chiron terazide ilişkilerde genel olarak eşitlik sorunudur aslında. Diplomasi sorunu. Güneş tutulması yükselen üzerinde ise ne olur? Son yaşadığımız tutulmalar ikizler ve yay aksında yaşandı ve 2021 boyunca da ikizler ve yay aksında olacak aslında. Dolayısıyla tüm ikizler ve yay burçları bu sorunun cevabını dinleyebilir. Çünkü siz 1 ve 7 aksında yaşayacaksınız tutulmaları. Birinci ev bizim bedenimizdir. İmajımız, nasıl göründüğümüz, kendimizi nasıl tanıttığımızla ilgilidir. Dolayısıyla birinci evdeki bir tutulmada diyete başlayabiliriz, bedensel bir değişiklik yapabiliriz. Estetik operasyon gibi, saç boyatmak gibi, imaj değiştirmek gibi, daha farklı bir sunum tarz yaratmak gibi düşünebiliriz bunu. Tabii bu bir süreç aslında, hemen tutulma günü bu olacak değil ama sonraki 6 ay içerisinde kendimizin değiştiğini gözlemleyebiliriz örneğin. Ay burcu neden bu kadar önemli? Çünkü ay aslında çocukluğumuzu anlatır ve anneyi de gösterir. Annelikle ilgilidir, dişilikle ilgilidir, dişi tarafımızdır. Güneş kadar önemlidir. Mesela evde, aile içinde, sevgilinize veya en yakın arkadaşlarınıza nasıl davranıyorsunuz? Bu aslında ay burcuyla görülen bir şey. Yani çok yakın olduğumuz, çok samimi olduğumuz insanlara ayı gösteriyoruz, ay burcumuzu gösteriyoruz daha çok. Biliyorsunuz kadınların regl dönemleri de ay döngüleriyle belirleniyor. Dolayısıyla ay aslında nasıl bir anne olacağımızı veya annemizi nasıl gördüğümüzü de anlatıyor. Ay aslında bir ışık olduğu için koruyucudur da ve bizim en derin parçamızdır. Bir tutulma sorusu daha var. İkizlerdeki ay tutulması MC ve ay üzerinde ise ne olur diye bir soru gelmiş. Ben buna genel cevap vereceğim. MC yani tepe noktasında tutulma olursa ne olabilir? MC üzerindeki bir tutulma bu alana ışık tutar. Eğer bir sorun varsa daha belirgin hale gelir ve sorunların neden kaynaklandığını anlamaya başlarız aslında. MC noktası her zaman için kariyerle ve toplumun bizi nasıl gördüğüyle ilgilidir. Burada toplum önünde daha görünür hale de gelebiliriz. Kariyerimizle ilgili bir dönüm noktasında da olabiliriz. Bu bir bitiş ve tamamlanma demektir aslında. Ay tutulmaları her zaman için bir tamamlanmayı anlatır. Dolayısıyla işten çıkarılma da olabilir, ayrılma da olabilir, emekliye ayrılma da olabilir. Veya bir projenin sonucunu da alabilirsiniz. Belki bir projenin ödülü de gelebilir. Ama her ne olacaksa kariyer noktanızla ilgili bir konu ortaya çıkacaktır. Astrolojik danışmanlık alırsak ne gibi sorular sormamız doğru olur? Çok güzel bir soru. Bence soru neden kaçıyorum veya neyi görmek istemiyorum olsa güzel olur. Çünkü bizim en görmekte zorlandığımız şey gölge yanımızdır. Gölge yanımızı öğrenmek bize çünkü hayatta ilerlememize çok yardımcı olacaktır. Zaten en zoru da görmek istemediğimiz, kabul etmekte zorlandığımız davranışlarımızı değiştirmek. Çünkü davranışları değiştirebilirsek eğer hayatımızı da değiştirebiliyoruz. Neyi değiştirmem gerekebilir, ne yönde ilerlemeliyim gibi sorular sormak en mantıklısı. neden bazen yükselen, bazen güneşi baz alarak yorumlamamız gerekiyor? Aslında tüm astrologlar yorumlarını genelde yükselen burca göre yapıyorlar artık. Yani sizin burcunuzu, diyelim aslan burcusunuz, güneşiniz aslanda. Biz yükselen derecesini aslana ayarlıyoruz ve o şekilde değerlendiriyoruz. Bu yüzden yükselen burcu dinlemek veya yükselen burca göre değerlendirmek daha doğru. Ancak çok uzun süre aynı burçta kalan ağır gezegenler var. Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton gibi. Bunların etkilerini anlamak için güneşi de her zaman için değerlendirmek lazım. Yani haritayı aslında genel olarak değerlendirmek gerekiyor ama hani bilmiyorsanız ve sadece takip ediyorsanız yükselen burcunuzu öncelikle, güneş burcunuzu ikincil olarak okumanızı öneririm. Mesela şimdi siz kova burcusunuz, yükseleniniz boğa örneğin. Boğa burcunu okuyun öncelikle ama muhakkak kovayı da okuyun çünkü bu sene kovalar için örneğin çok önemli bir sene. Çünkü güneşiniz Satürn ve Jüpiter'le kavuşacak. Nadir açı olduğu söylenen Neptün-Şiron açısını anlatır mısınız? Şimdi bu çok muğlak bir soru örneğin. Bu soruyu koydum buraya çünkü böyle muğlak sorular sormayın diye. Hangi açı olduğu belirtilmemiş burada. Hangi evde, hangi burçta bu gezegen ve sentor onu bilmiyorum. Dolayısıyla bu sorunun cevabı oldukça havada kalacaktır. Ben sadece birkaç tane aklıma gelen olasılığı sayacağım. Neptün-Şiron etkileşimi ile ilgili genel verebileceğim cevap, şifa vermek ve şifalanmakla ilgili bir fedakarlık veya bu konuda bir yeteneğin olması, kolektifi şifalandırmak falan gibi veya hayal kırıklığı veya aldanış sonucu yara almak. Çünkü ne açısı onu bilmediğim için ancak bu şekilde cevaplandırabileceğim bir soru. Partnerimizle çoğu şeyin aynı olması ne demektir? Gezegen, açılar, burç diye bir soru gelmiş. Şimdi ne kadar aynı? Hani size belki çok aynı gözüküyor ama belki ben baksam hiç de aynı değilsiniz diyeceğim. Ama diyelim ki aynı güneşiniz var, aynı ayınız var vesaire. Burada karakter olarak birbirinize benzerlik gösterebilirsiniz. Yani aynı derecelerde falan olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dekanlar var, işte dereceler var, oradaki sabit yıldızlar var. Bunları hiç baz almıyorum ve sadece ikinizin de diyelim ayı örneğin. İkiniz de ayı 8 derece balık burcunda diyelim. Bu durumda mesela ikiniz de oldukça duygusal ve hassas olabilirsiniz. Psişik yetenekleriniz olabilir. Bu durumda oturur beraber evde ağlarsınız. Yani iki tane balık ayı. Kendinize benzeyen karakterde bir insan olabilir tabii ki bu. Ama onun hayatının sizinle aynı olacağı anlamına gelmez. Veya yani bütün hayatındaki tüm temaların aynı şekilde gideceği anlamına gelmiyor bu. Sinastride kavuşum mu, karşıt mı yoksa kare mi çekim verir? Hepsi verir. Yani ne oldu yani hani bu da çok muğlak bir soru mesela ama bu soruya cevap verdim çünkü en güçlü açı kavuşumdur her zaman. Ne sinastri olsun, transit olsun, ne olursa olsun her zaman için kavuşum çok daha direkt sonuçlar getirir. Haritada Şiron dahil hiçbir gezegenin retrosu yoksa sevinmeli miyiz? Hem evet hem hayır. Retro gezegen olmadığı için hayatta şanslısınız diyemeyiz ama hayatta karşınıza çok engel çıkmaz. Hayat rahat bir şekilde akar. Geçmişten gelen blokaj azdır. Bu hayatta deneyimleri direkt yaşarsınız. Bu karma yaratmayacağınız veya hayatınızda zorluklar olmayacağı anlamına gelmez. Tıkanıklık çok yaşamazsınız. Kolay ilerlersiniz. Karma ilişki nasıl anlaşılıyor? Karmik ilişki kastediliyor burada sanırım. Şimdi ben buna çok bence yani benim görüşüm bu şekilde. Bunu ilk podcast'ta söylemiştim aslında. Bence tüm ilişkiler karmik bu arada. Yani bütün ilişkilerimizde karmamızı yaşıyoruz. Dolayısıyla bu karmik bir ilişki bu değil diye bir şey yok. Hayatımızda yer edinen herkes ile bir meselemiz vardır. Hiç kimse karşınıza boşuna çıkmaz. İlişkilerde biz karmayı zaten dönüştürüyoruz. Hayatta en çok zorlandığımız şey de aslında ilişkiler. Yani özellikle evlilik ve ortaklıklar aslında. Dolayısıyla karmik olmayan bir ilişki olmadığını düşünüyorum ben. Ama bu benim belki felsefi görüşüm. Yani buna şöyle teknik bir cevap verebilirdim. İşte düğümlerle kavuşan bir gezegen varsa karmik ilişkidir denir genelde. Ama bana sorarsanız tüm ilişkiler karmiktir. Çünkü karma meselesi genelde olumsuz algılanıyor. Bu insanla karmam var o yüzden birlikteyim. Oysa ki karma hayatta kaçamayacağınız bir şey zaten. Yani her dakika karma oluşuyor ki. Yani bununla karmik bir ilişkim var, bununla yok diyemeyiz ki. İyi ya da kötü. Yani karma iyi ya da kötüdür. Kötü olmak zorunda değil karma. Onun da altını çizmek istiyorum. Sahip olduğumuz dış görünüm haritayı nasıl etkiler? Soru burada, dış görünüm haritadan nasıl anlaşılır olabilir? Tabii ki yükselen burçtan anlaşılır ve birinci evdeki gezegenlerden. Örneğin yükselende Venüs varsa çevrenize çekici gelirsiniz. Uzlaşmaya açık sosyal görünürsünüz. Tabii burada Venüs hangi burçta o da önemli. Örneğin yükselen teraziyseniz yine birinci evi yani ascendantı Venüs yönettiği için düzgün proporsiyonlarınız olur. Yine iletişime açık ve sosyal bir insan olarak görülürsünüz. Yani çekici görünürsünüz aslında karşı tarafa gibi gibi. Sıfır derecede bulunan bir gezegen bir önceki burcun özelliklerini taşır mı? Hayır, taşımaz. Sıfır derecedeki bir gezegen öncü burç enerjisi taşır. Başlatma güdüsü vardır. Mesela şimdi Satürn-Jüpiter kavuşumu sıfır derecede oluyor değil mi? Kova'da. Bu yepyeni bir başlangıç demek aslında sıfır derecede olduğu için. Yani yeni dünya düzeninin başlangıcı. Ama böyle artık yani Joker kartı gibi. Yeni dünya düzeni başlıyor da ne olacak? Hani daha hiçbir şey bilmiyoruz bu konu hakkında ve deneyimimiz çok az. Tabii ki burada sıfır derecedeki gezegen o gezegenin anlattığı burcun deneyimini sonuna kadar yaşamak isteyecektir. Çünkü hiçbir şey bilmiyor, öğrenmeye geliyor. O burcu deneyimlemeye geliyor aslında. Veya oradaki sabit yıldızı, sıfırdaki. Gezegenden 29 derecedeki konuları farklı mıdır? Konusu farklı değildir. Mars Mars'tır, Jüpiter de Jüpiter. Ama bu dereceyi biz analitik derece diyoruz ve bu derecede çok yüksek bir enerji birikimi olur. Bu da sıfır derecenin tam aksine çok deneyim kazanmış bir gezegen gibi görülür. Bu yüzden de özellikle incelenmesi gerekir. Ay düğümleri bizi nasıl etkiler? Hangi burçta nasıldır? Bu 5 podcast olabilecek bir şey. Ve aslında ben geçen gün bunun hayalini kurdum. Çünkü bu benim en sevdiğim konu ve gerçekten anlatmalara doyamıyorum. Ve anlatılacak çok fazla şey var bu konu hakkında. Ve belki ilerleyen dönemde bununla ilgili bir küçük seminer açmayı düşünüyorum açıkçası. Orada daha tek tek haritalara bakarak haritalar üzerinden değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu çok uzun bir konu işte ama ben buna daha önce aslında değindim. Daha önceki ikizler yay aksına değinmiştim mesela. Düğümlerin nasıl çalıştığına, düğümlerin ne olduğuna, Rahu Ketu vesaire bir sürü şey anlatmıştım. O bölümü dinleyebilirsiniz. Bir de bunun yanında her zaman önerdiğimiz işte Stephen Arnio'nun Ruhsal Astroloji kitabını alabilirsiniz. Çünkü tüm ay düğümleri sayfalarca anlatılıyor. Astroloji en iyi nereden öğrenilir? Birazcık cevaplamaya çalıştım aslında bu soruyu az önce. Ben şu an Oğuzhan Ceyhan öğrencisiyim. Yani daha önce de öyleydim. Ama bunun yanında başka hocalardan da ders alıyorum. Mesela işte bu son dönemde Kukai dersleri aldım Ayşegül Yapıcı'dan. Kukai farklı bir enerji çalışması aslında. Bir enerji Vajrayana Kukai. Bir Japon Shingon enerji aktivasyon yöntemi diyeyim. Reiki'ye biraz benzemekle beraber Reiki'den oldukça farklı. Bunun dışında başka hocaların seminerlerine katılıyorum. Çok fazla seminere katılıyorum mesela. Dolayısıyla ders almanızı kesinlikle öneririm. Çünkü derste alacağınız bilgiyi hiçbir yerden alamıyorsunuz. Yani o kadar geniş kapsamlı bir yorumlama becerisini sadece kitaplardan veya kendi kendinizin ulaşması zor oluyor. İmkansız değil ama bu arada ve bunu yapabilen insanlar da var. Hatta ben derslere girmeden önce yani ilk temel seviye astroloji derslerini almadan önce zaten harita bakıyordum. Bayağı bir o kadar çok şey okumuştum ve artık yani o kadar yaşayamıyordum ki astroloji olmadan. Önüme gelen herkes bana soru soruyordu o zaman da. Her zaman ilgiliydim. Yani çok uzun süredir devam eden bir şeydi bu. Ama bu bir disiplin sağlıyor. Yani nasıl sizin üniversite eğitiminiz size bir disiplin veriyorsa bir konuyla ilgili, astroloji eğitiminde ders aldığınızda size bir disiplin veriyor. Yani neye nasıl, ne zaman bakmalıyım, ne şekilde bakmalıyım, bir gidişat veriyor size. O anlamda bence çok önemli. Herkesten alabilirsiniz, beğendiğiniz, size yakın gelen bir hocadan alabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın ki bu uzun bir süreç, çok çok uzun bir süreç ve hiçbir zaman tam anlamıyla olmayacaksınız. Her zaman yeni bir bilgi olacak ve her zaman bu yeni bilgilerin peşinden koşacaksınız. Dolayısıyla araştırmacı bir insansanız, okumayı çok seviyorsanız, her şeyi okumanız gerekiyor bu arada. Mitolojiden tarihe, siyasetten ekonomiye pek çok şey bilmeniz gerekiyor. Gündemi de takip etmeniz gerekiyor. Çok yönlü düşünebilen bir insansanız, hem analiz kabiliyetiniz hem de bir, aslında bence şöyle bir şey de var. Hem analiz kabiliyeti hem de biraz bir parapsikoloji, biraz bir duru görü de gerektiriyor bence. Her ikisinin de kombinasyonu gibi düşünün. Ama çok seviyorsanız, dediğim gibi benim gibi çok sevdiyseniz ve kopamıyorsanız kesinlikle ders almanızı öneririm. Mars 7. evde etkileri nedir? Şimdi tabii ki hangi burçta onu bilmiyorum yine. Ya aldığı açıları bilmiyorum. Mars 7. evde ilişkilere çok fazla enerji harcadığınızı gösterir aslında. Yani ilişkiler, karşınızdaki insana enerjinizi çok fazla veriyorsunuz demektir bu. İlişki kurmak gibi bir odağınız vardır. İlişkilerde bu tartışmaya veya kavgaya da sebep verebilir. Marsyan insanlara çekilirsiniz. Yani güçlü, dirayetli, kendini ortaya koyan kişiler size çekici gelebilir. eril figürler, erkekler daha çok tabii ki. Tabii Mars'ın bulunduğu burca ve aldığı açılara göre saldırgan kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Burası çünkü aynı zamanda açık düşmanlık evidir de. Dolayısıyla Mars'ın hangi burçta olduğu da çok önemli burada. Gezegenin yanık veya cazimi olmasının etkileri yine bir Google sorusu. Ama bunu da birazcık cevapladım kısaca. Güneş bir gezegen ile kavuşumdaysa, yani burada sadece kişisel gezegenlerden bahsediyorum. Mars, Merkür, Venüs gibi. Bu gezegenlerin yanık olduğu söylenir ve enerjisini ortaya doğru koyamadığı düşünülür. Şimdi astroloji bir yorum sanatı. Çok fazla şey düşünülebilir aslında. Venüs'ün işte Lucifer pozisyonda mı olduğu, Afrodite mi olduğu, yani güneşten önce mi doğdu, güneşten sonra mı battı, Merkür aynı şekilde. Bunların hepsinin açılımı farklı oluyor. Dolayısıyla da kavuşumun derecesi çok önemli burada. Mesela cazimi olması için Merkür güneşin kalbinde dediğimiz pozisyon, bunun olması için derecelerinin aynı olması gerekiyor ve 17 dakika uzaklıkta olması gerekiyor. O zaman da şöyle diyoruz, Merkür güneşin kalbinde çok güçlü ve hükümdarın sağ kolu gibi çalışır. Bu tabii ki Google'da bulabileceğiniz bir bilgi aslında. Haritada romantik ilişkimizi incelemek için nelere bakmalıyız? Öncelikle kendi haritanıza bakmalısınız. Siz nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Nasıl bir ilişkiye ihtiyacınız var mesela? İhtiyaçlarınız neler? Bunu görmeniz gerekir. Bunun için de pek çok parametre var aslında. Hem Venüs'e bakmak gerek burada. Nelerden hoşlanıyorsun? Hobilerin neler? Neler sana zevk veriyor? Hem de Mars'a bakmak gerekiyor. Çünkü cinsellik anlayışın nasıl? Onu da görmek lazım. Burada Ay'a da bakmak gerekiyor. Duygusal durumlarda nasıl tepkiler veriyorsun, evde nasıl yaşıyorsun, annenle ilişki nasıl, hep her şeyi görme. Merkür'ü görmek gerekiyor, iletişim dilin nasıl. Sonra bunların synastri zaten işte senin bu haritanın üzerine partnerinin haritasını koyuyoruz ve aradaki açıları analiz ediyoruz. Buna da synastri deniyor. Tabii ki combined chartlar da var, Davidson vesaire. Onlarda ilişkinin genel boyutu, ilişkinin nereye gittiğiyle ilgili bir çıkarım yapıyoruz. Fakat ben, yani yine söylüyorum, bütün ilişkilerin karmik olduğunu düşünen ben, hiçbir zaman ilişkilerinizde her şey, yani öyle bir insan yok. Yani bütün açılarınız güllük gülistanlık, mükemmel anlaşıyorsunuz. Böyle bir ilişki de yok, hiçbir zaman olmayacak. Dolayısıyla bir insanı seviyorsanız, o insan da sizi seviyorsa, birbirinize de iyi davranıyorsunuz, mutluluklar dilerim. Büyük kraliyet yıldızları haritada var ise Antares, Aldebaran, Regulus ve Fomalhaut büyük kraliyet yıldızları. Nelere dikkat edilmeli? Spica'dan bahsedilmiş sanırım soruda ama Spica bir kraliyet yıldızı değil. Bu yıldızlar, yani kraliyet yıldızı dediğimiz işte Antares, Aldebaran, Regulus ve Fomalhaut. Tabii bu da çok uzun bir konu aslında ama bir güç veriyor insana. Gerçekten çok büyük başarılar elde edebiliyorsunuz. Fakat bununla beraber bir sınava da tabi tutuyor ve her yıldızın kendince bir sınavı var. Aslında bunları ben postların içerisinde yazmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Örneğin Regulus var diyelim. Regulus, bu arada bu kraliyet yıldızlarının olması için haritanızdaki bir gezegenin bu kraliyet yıldızla en fazla 2 derece orb içerisinde kavuşumda olması gerekiyor. Veya paranda olması lazım. Ama paranda olup olmadığını anlamanız için, yani harita incelemesi almanız lazım. Ama gezegenlerinizi anlayabilirsiniz. 2 derece orb'la olması lazım. Yani 29 derece aslan, 0 derece başak, Regulus. Ama 28 derece aslan Regulus değil mesela. Örneğin Regulus var ise burada çok büyük bir güç verir size. Çok büyük bir yükseliş verebilir. Ancak burada intikam almamanız gerekir. Regulus'un konusu intikamdır mesela. Hiç kimseye karşı kin ve intikamla hareket etmemeniz gerekiyor. Aldebaran ticaret yıldızıdır. Dolayısıyla çok büyük kazanımlar, ticarette büyük başarılar kazanabilirsiniz. Çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Fakat bu yıldızın da konusu örneğin dürüstlüktür. Ve dürüst davranmadığınızda veya işte süte su kattığınız zaman sizi alaşağı edebilir ve kazandığınız her şeyi kaybedebilirsiniz. Aldebaran The Watcher'dır çünkü, yani gözlerle The Eye of the Bull sizi izler. Synastri'de gezegenleri 12. evimize düşen insanları anlamakta zorlanır mıyız? Hayır, yani bu böyle basitçe düşünülemez yine. Ama anlamakta zorlanmazsınız. Duruma göre değişir bu. Mesela sizin 12. evde Venüs'ünüz, Merkür'ünüz olabilir, hiç de anlamakta zorlanmazsınız. Haritanıza göre değişir. Şimdi 12. ev, bilinçaltı, okült ve gizli konular, spiritüel konular, uzak ülkeler, yalnız kalmak, izolasyon gibi konuları anlatıyor ve pek de kontrol edemediğimiz bir alan aslında. Bu arada 12. evle ilgili de her seferinde söylüyorum, galiba daha önce de söyledim bunu, bir podcast yapmak istiyorum. Çünkü ben 12. evde çok gezegeni olan bir insanım. Ve çok seviyorum 12. evimi. Yani 12. evle ilgili o kadar çok korkunç şeyler söyleniyor ki ben şimdi şu an 12. ev Satürn-Jüpiter transitine giriyorum. Bakalım neler olacak, yani her şeyi size anlatırım herhalde. Çok da kötü bir ev değil arkadaşlar. Yani bu 12. evle ilgili, yani ben 8. evimde de çok gezegeni olan biriyim. Şöyle söyleyeyim, 8. ev bana sorarsanız 12'den çok daha zor. Çünkü 12. ev zaten şey gibi, hani kısmetse olur evi aslında. Kaderde varsa yaşanacak, tamam mı? Hani onun için yapabileceğim hiçbir şey yok, yapabileceğim bir şey yok yani. Tabii ki kayıp verir 12. ev mesela, kayıplar verebiliyor. Ama 8. ev öyle bir kriz evidir ki, kriz evi. Krizi görürsünüz, değiştiremezsiniz, o daha sinir bozucu. Yani ölüm için yapacak bir şeyimiz yok ama sonuçta hayatta daha kötü şeyler var. Yani ölüm çok da kötü bir şey değil bence. Ya da bu benim görüşüm, bilmiyorum. Neyse, geri geliyorum konuya. Diyelim 12. evimize düştü karşınızdaki kişinin güneşi. Bu konularla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz örneğin. Bu konularda hayatınızla ilgili yeni açılımlar olabilir. Örneğin siz evlendikten sonra, eğer evlenirsiniz bu kişiyle, kendi bilinçaltınızı daha iyi anlamaya başlarsınız. Kolektiften belki bir takım mesajlar alabilirsiniz. Veya spiritüel konulara ilginiz artabilir. Kolektif için çalışmaya başlayabilirsiniz. Örneğin derneklere çalışmaya başlayabilirsiniz. Belki köpek barınaklarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Bu konular daha çok ilginizi çeker yani. Haritada gezegen yerleşimi olmayan evleri nasıl değerlendirmek gerekir? O evin yönettiği burca bakarak, örneğin ikinci evi Koç kesiyorsa, Koç'un yönettiği Mars hangi burçta, nerede, hangi açılar alıyor diye bakarak yorumlayabiliriz. Yükselen terazinin ilişkileri nasıldır? Şimdi burada yine Venüs'e bakmamız gerekiyor aslında. Venüs'e göre değişir. Genel olarak yükselen terazi ilişkilerde iyidir. Çünkü herkesce sevilir, sosyaldir, girdiği ortamda çekici bulunur. Dolayısıyla zaten ilişki kurmak isteyen bir burç olduğu için terazi, bir yükselen olduğu için ilişkileri de kendine çeker aslında. Ama tabii burada bir malefik olabilir, Mars olabilir veya Venüs'ün durumu iyi olmayabilir. Bilemiyoruz. Duruma göre değişiklik gösterecektir. Yani ilişkileriniz nasıl olacak sorusunun cevabı bu değil ama ilişkiler hayatınızın konusu mu? Evet. Kariyer konularını hangi ev temsil eder? MC noktası, 10. ev, 2. ev ve 6. ev, ama başka göstergelere de bakmak gerekiyor. Şimdi bir soru vardı, bu ilginçti, hoşuma gitti aslında. Ama bu soruyu da cevaplamak oldukça zor çünkü pek çok parametre var. Diş teli taktırmak için hangi ayı önerirsiniz ya da haritamda hangi açıya bakmalıyım? Veya estetik operasyonu ne zaman yaptırmalıyım? Şimdi bunun için en güzel cevap aslında danışmanlık almak. Çünkü sizin haritanıza göre bir gün belirlenir. Bunun dışında genel konuşursam, Venüs'ünüz iyi açılar altındayken veya Venüs birinci evinizde transitteyken olabilir. Venüs gökyüzünde, yani transitteki Venüs sizin haritanızda değil, iyi bir pozisyondaysa olabilir. Terazi gibi, boğa gibi, balık gibi, kendi yöneticiliğinin olduğu veya yüceldiği bir burçtaysa olabilir. Bu estetik operasyon için. Venüs kötü açılar altında olmamalı kısaca. Bununla beraber diyelim ki burun operasyonu geçireceksiniz. Burada bıçak da devreye girdiği için Mars retrosu olmamalı. Bu arada Venüs retrosu da olmamalı tabii ki. Haritada Mars sert açılar altında olmamalı. Diş ile ilgili bir operasyonda mesela, operasyonlarda her zaman Ay'a da bakıyoruz. Dişleri Satürn yönettiğinden Ay örneğin Oğlak burcunda olmamalı. Bir de Ay her zaman için küçülen fazda olmalı. Dolunay'da da operasyonlardan kaçınırız gibi çok geniş bir cevap verdim. İkinci ev kat kovaya nasıl yürünür? Bu konuyu sevdiğim için bu soruyu cevaplama kararı aldım. Dediğim gibi gerçekten bununla ilgili ayrıca bir şey yapabiliriz. Tabii bununla ilgili şunu da yine söylemem gerekiyor. Haritada düğümlerle kavuşan bir gezegen var mı? Açıları nasıl? Düğümleri açı yapan gezegenler neler? Hangi evden açı yapıyorlar? Bu nasıl yürüyeceğinizi anlatan göstergeler aslında bunların hepsi. Ama siz bu soruda şuna cevap verebilirim. İkinci eve gidiyoruz. Dolayısıyla da başkalarından kaynak veya maddi beklenti içerisinde olmamanız gerekiyor. Neler olabilir? Eşle beraber evlilikten sonra gelen kazançlar, miras, nafaka gibi konular, sponsorluk veya miras. Onu söylemiştim galiba. Neyse, bunlar değil. Sizin konunuz kendi yeteneklerinizle kendi paranızı kazanmak olacaktır. Diyelim çok iyi hesap kitap yapıyorsunuz, muhasebeci olacaksınız, paranızı bu şekilde kazanacaksınız. Başkalarından bir beklenti içine girmeyeceksiniz. diyelim işte şarkı söylüyorsunuz, çok güzel bir sesiniz var, şarkıcı olacaksınız, sesinizle para kazanacaksınız gibi gibi. İkinci eve, kendi varlıklarınıza gidiyorsunuz yani. Bu durumda güney düğümde aslanda oluyor. Dolayısıyla kovaya giderken en önemli şey tabii ki de aslanın sembolize ettiği konulardan uzaklaşmak olacak. Bu da şöyle, kibirden uzak durmak, mümkün olduğunca ben dememek, karşıdaki insanı düşünmek, ego ile hareket etmemek, egoyu bastırmak, egoyu sağlıklı kullanmak, bencil olmamak, sahnede olmak değil mesela sizin işiniz. Yani sahnede olmayı bırakıyorsunuz artık. Bir önceki hayatınızda belki sahnede ünlü biriydiniz ama bu hayatınızda siz halk için çalışıyorsunuz. Halka hizmet edeceksiniz ve bu da grup çalışmaları ve ekip çalışmaları ile olacaktır. Bu da özellikle yani Kuzey Düğüm'ün bu etkilerini 33 yaşımızdan sonra çok net bir şekilde hissetmeye başlıyoruz. Satürn 1. ev transiti nasıl olur? Şimdi tüm yükselen kovalar bunu can kulağıyla dinleyebilir. Çünkü Satürn artık Kova burcunda ve 2023'e kadar, 2023 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Satürn hakkında genel konuşacağım öncelikle. Satürn sorumluluk almak ve büyümekle ilgili bir gezegen. Otorite ile ilişkiyi gösteriyor. Bir öğretmen gibi, Mahmut Hoca da diyebiliriz buna ya da baba olarak da görebiliriz. Aynı zamanda bir zaman yöneticisi, yani zamanın ruhunu anlatan bir gezegen aslında. Ve Satürn bize dur diyen, sınırları gösteren gezegen. Bana hep şey gibi geliyor Satürn aslında, Rus edebiyatı gibi geliyor. Rus edebiyatının Dostoyevski romanı gibi. Hani gidersiniz böyle devlete işiniz düşer, bir takım belgeler verirsiniz falan, sana derler ki şunları şunları da almanız lazım, böyle olmaz der, sizi yollar, siz yine gider gelirsiniz. Ya da işte bir şey talep edersiniz devletten, dur hemşerim işte bu iş böyle yapılmaz, önce gideceksin tapu vergisi bilmem nesini alacaksın da vıdı vıdı. Aynen böyle, işte Satürn'de böyle deriz. Git gelleş yapar size. Böyle bir şeyi bir türlü oturtamazsınız ve çok zorlanırsınız aslında. Yani hayatta sevmediğimiz, zorlandığımız, bizi sınava tabi tutan her şey Satürn'le ilgili diyebilirim. Ama bu sınavları verdiğimiz zaman da bize muhakkak bir belge veriyor. Yani bir başarı belgesi veriyor. Bu bir diploma olabilir, ehliyet olabilir, tapu olur, iş kontratı olur, kart vizit olur veya bir ev olur, yuva olur, evlilik olur vesaire. Kesinlikle bir ödül veriyor ve bu da kalıcı bir ödül oluyor. Dolayısıyla Satürn transiti yaşarken, önemli bir Satürn transiti esnasında eğer sorumluluk almanız gereken herhangi bir konu varsa sorumluluk almaktan kaçınmamanız gerek. Çok çalışırsanız ve sizden istenen her şeyi layıkıyla yerine getirirseniz dönem sonunda Satürn artık balığa geçtiğinde Satürn'ün kazanımları da size muhakkak gelecektir. Satürn 1. evdeyi biraz açıklayayım öncelikle. Bu kişinin kendi sorumluluğunu alması demektir. Bedensel sorumluluk da buna dahil. Yani hiçbir sağlık sorununu göz ardı etmemek lazım bu durumda. Bu hasta olacağınız anlamına gelmez. Ama eğer şimdi dişin ağrıyorsa ve dişçiye gitmezsen bu çok büyük bir sorun teşkil edebilir. Birinci evde sorumluluğu bizzat kişi üstlenmelidir. Hiç kimseye iş yıkmamalıdır. Herhangi bir sorumluluk olduğunda ben yaparım demesi gerekir. Bu durumda tabii ki fazlaca çalışmak, çok uzun çalışma saatleri veya sorumluluk almak, kendini ortaya koymak zorunda kalmak, bunların hepsi görülür. Bu güneş kavuşumunda da geçerli bu arada. Yani işte çok çalışmak, işle ilgili bir sorumluluk almak, kariyerle ilgili sorumluluk almak, baba ile ilgili bir sorumluluk veya problem olabilir güneşte olduğunda. Mesela şu olabilir, olabilecek senaryolardan bir tanesi. Babanız emekli olabilir veya işi bırakabilir ve işi size devreder. Bu çok Satürn konusudur. Veya babanız emekli olur ve siz evi geçindirmek zorunda kalırsınız gibi. Bir diğer önemli durum da Satürn kavuşumu, yani Satürn döngüsüdür. Bu da 28-30 yaş arası herkesin yaşadığı doğum haritasındaki Satürn ile transit Satürn'ün kavuşumudur aslında. Bir de ikinci bir kavuşum yaşarız. Bu da 60'lı yaşlarımızda, ileri yaşlarda olan bir ikinci Satürn döngüsü yaşıyoruz. Bu daha hafif geçer çünkü 30 yaşında zaten Hanya'yı Konya'yı görmüş olursunuz. Yani o zamana kadar o kadar çok deneyim yaşamışsınızdır ki artık Satürn sizin için bir ceza veren, bir öğretmen gibi değil de daha çok ödül veren. Yani burada aslında zamanın size getirdiği ödülleri alırsınız ikinci Satürn dönüşünüzde. Bu dönem büyümekle ilgilidir. Artık genç olmadığınızı anlarsınız. Pek çok şey olabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz, iş kurabilirsiniz, babanızı kaybedebilirsiniz. Bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Çocuğunuz olabilir. Satürn döngüsü artık böyle biraz yaşlandığınız, saçınıza akların düşmeye başladığı ve çocuk olmadığınızı anladığınız, olgun, yetişkin bir insan olduğunuzu anladığınız bir dönemdir aslında. Bu dönemde de sorumluluk almaktan kaçmayın. Bir sonraki burca geçtiğinde, işte balığa geçtiğinde artık bunun ödüllerini almaya başlayacaksınızdır. Sorular bu şekilde. Mümkün olduğunca tüm soruları cevaplamaya çalıştım. Cevaplamadığım sorular olursa affola. Özelden de bazen soruları cevaplıyorum ama dediğim gibi soruların nasıl sorulduğu çok önemli. Buradan da anlamışsınızdır. Bazı soruları cevaplamak teknik olarak mümkün değil. Bazıları da yanlış bir şekilde sorulmuş. Ama yeniden yapabiliriz böyle bir soru cevap bölümü diye düşünüyorum. Yarın çok önemli bir döneme giriyoruz aslında. 21 Aralık'ta hem sabit kran var, yani Jüpiter-Satürn kavuşumu. Posta bakabilirsiniz Instagram hesabından. Bu çok önemli bir kavuşum çünkü. Aynı zamanda Güneş-Merkür kavuşumu var. Dolayısıyla bu dönemde mümkün olduğunca iyi düşünün, olumlu şeyler düşünün, olumlama yapın, ritüel yapabilirsiniz, dilek dileyebilirsiniz. Mümkün olduğunca pozitif düşünmeye odaklanın. Çünkü hızlı bir sürece giriyoruz aslında. Önümüzdeki hafta pek çok burç için önemli bir hafta olacak. İş görüşmesi yapabilirsiniz, haber alabilirsiniz, bir değişim olabilir hayatınızda. Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.